Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu, Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine dinleyicilerimizden gelen, bizlerin hazırlamış olduğu soruları sizlere aktarmaya devam ediyoruz hocam. Şöyle bir sorumuz var. Malumunuz şimdi akıllı telefonlar yaygınlaştı.
Evet.
Bu telefonlarda da Kur'an-ı Kerim programları var. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim'imizi, artık telefonlardan okuyabiliyoruz. Bu telefonla çok affınıza sığınarak tuvalete girmek veya bu Kur'an-ı Kerim uygulamasını abdestsiz kullanmak caiz midir diye bir sorumuz var hocam. Buyurun, buradan başlayalım.
Efendim, caizdir. Yani böyle bir telefonu ele abdestsiz almak da caizdir. Onunla tuvalete girmek de caizdir. Evet. Çünkü bu açıkta bu Kur'an-ı Kerim değildir. Eskiler bilirler, bizler biliriz. Bizim çocukluğumuzda en'am dediğimiz böyle küçük cüzler vardı. Ve bunu mumdan yapılmış muşambalı bezlere sararlar ve ceplerinde taşırlardı insanlar. Bunların içerisinde de o tabii o en'am o dedikleri o cüzün içerisinde Kur'an-ı Kerim'den bölümler vardı. Bunu niye sararlardı şeye, o kağıdın dışına, o bezli şey, mumla sertletilmiş olan beze niye sararlar? Tuvalete falan girdiğim zaman zarar olmasın diye. Şimdi bu cep telefonlarının içinde bir cips var.
Evet.
Bir tırnak kadar, hatta tırnaktan daha küçük.
Evet.
Ve bunun içerisine adamlar dünya kadar bilgiyi yükleyebiliyor.
Evet.
Dünya kadar. Ansiklopediler giriyor. Yüzlerce, binlerce kitap girebiliyor. Resimler giriyor. Böyle bir harika bir şey. Yani insanlığın vardığı çok önemli teknolojik sonuçlardan birisi.
Evet.
Bunların içerisinde Kur'an-ı Kerim de var. Kur'an-ı Kerim nerede? O telefonun kabında değil. Camında değil. Efendim, kılıfında değil. Ta bilmem ne kadar içerisinde, dışarısında birçok materyalin olduğu o cipsin içerisinde.
Hı hı.
Ve oraya bu şey olarak kaydolmuş. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim gibi değil o.
Evet.
Öyle olunca da o belki şöyle bir benzetme. Bizim kafamızdaki Kur'an-ı Kerim ayetleri.
Hı. Hafızların.
Hafızların. Yani hepimizin aklımızda Kur'an-ı Kerim'den belli bölümler yok mu hafız olmasak bile?
Evet.
Şimdi evet. Aklımızda Yasin yok mu Yasin işte?
Var. Eyvallah.
Ama bizim kafamızdaki o ezberimizdeki onlar, o şeyler bizim tuvalete girmemize veya başka bir şeye engel mi? Değil.
Değil.
Yani biraz buna benzetebiliriz o cipsi. Yani bir beyindeki o şey bilgilere benzetebiliriz. Tabii %100 aynıdır anlamında söylemiyorum ama anlatma babında böyle bir örnek verdim. Yani anladım. Bunda sakınca olmaz.
Eyvallah hocam. Bir sorumuz da hocam. Bu işsizlik maaşları ile alakalı. Devletin verdiği işsizlik maaşları alınabilir mi demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi hani derler ya hep işte İslam devleti sosyal devlettir derler. Yani bu tabii zamanımızdaki devleti o şekilde nitelemek mümkün değil elbette ama devletin vatandaşına karşı görevleri var. Bunlardan birisi de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak.
Evet.
Şimdi nafaka diye bir şey var biliyorsun. Normal olarak nedir? İnsanın yediği en hayırlı rızık kendi kazancıdır, alın teridir, el emeğidir. Bu ister ticaret olsun, ister memuriyet gibi işte zihni olsun, ister efendim bedenen çalışılan işler olsun. En hayırlı, en faziletli nafaka, rızık insanın kendi eliyle kazandığıdır. Hatta şöyle bir olay, neyse ona girmeyelim şimdi biraz. Vaaza girer, peygamberimiz zamanında bir olay oluyor ve sırtında urgan, elinde urganla gidip dağdan odun taşıyıp getirip satman dilenmenden iyidir diyor.
Peygamber Efendimiz.
Peygamber Efendimiz. Ha şimdi esas olan bu. Ama insan çalışamayabiliyor. Gerek iş bulamıyor veya sağlığı el vermiyor vesaire, çalışamıyor. Bu adam ihtiyaçlı. Bunun ihtiyacını kim karşılayacak? Açlıktan ölecek mi? Hayır. Birinci derecede yakınları, varlıklı yakınları, onun nafakasını temin etme gücüne sahip olan yakınları karşılayacak. baba muhtaçsa oğlu, oğlu muhtaçsa babası. Bu yakınlık derecesine göre değişecek. Ha, bunlar yok. Veya bunlar var da bunların da gücü yok. O zaman kim bakacak buna? Devlet bakacak. Devlet onu aç bırakmayacak. Sokakta çıplak bırakmayacak. Onu besleyecek, giydirecek, yedirecek. Bu devletin vazifesi zaten. Bu bir. İki, devlet toplum menfaatına olan her türlü tasarrufta bulunabilir. Hatta şöyle bir kural vardır bizim İslam hukukunda. İmamın, yani devlet başkanının tasarrufu toplumun maslahatına göredir. Yani toplumun menfaati varsa o tasarrufu yapar. Hatta şöyledir, yanlış hatırlamıyorsam. Tasarruful imami menutun bil maslahati. Yani devlet başkanının tasarruf yetkisi toplumun menfaati nispetinde olur. Topluma faydası varsa, menfaati varsa tasarruf eder. Şimdi kişiler ihtiyaçlı, gelirleri yok, iş bulamıyor. O zaman devlet bunlara maaş da verebilir, başka şey de verebilir. Mesela tarihe baktığımız zaman devlet arazilerinin insanlara ikta edildiği, yani verildiği olmuş. Mesela diyelim ki bir yer fethedilmiş, orası devletin olmuş. Devlet oranın arazisini vatandaşlarına bölüştürmüş. Ve burada herkese bölüştürmüş olmayabilir. Yani eskiden beri devlet kendine ait malları vatandaşlarının bir kısmına vermiş. Bu Asap döneminde olmuş. Ondan sonra da olmaya devam ede gelmiş. Yani devlet ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarına maaş da verebilir. Başka türlü yardım da edebilir. Hatta kendine ait o taşınmaz mallardan, yani tarlalardan filan da verebilir. Nitekim bizim ülkemizde de bu benim hatırladığım verildi.
Evet. Hocam bir sorumuz da şu günlerde çok kullandığımız kolonya ile alakalı. Kolonya dinen pis midir? Vücuda sürüldüğünde namaza mani olur mu? Diye bir sorumuz var.
Kaçınmakta fayda var. Yani kaçınmakta derken şu, işte o sürüldükten sonra en azından belli bir süre uçmasını beklemeden veya yıkamadan namaz kılınmaması daha iyidir diyebiliriz. Ama peki bu engel midir %100? Şimdi bu tartışmalı. Bir defa kolonyadaki mahzur nereden kaynaklanıyor? İçindeki alkolden kaynaklanıyor.
Evet.
Alkol ne? Sarhoş edici olan madde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz hamr yasaklanmış. Ve hamrın karşılığı olarak da Türkçe'de şarap dediğimiz. Yani üzüm su şırasından çiğ olup ekşiyen ve köpük veren şey, içki. Bu anlaşılıyor. Hı hı. Ve bunun pis olduğu ve damlasının içilemeyeceği konusunda ittifak var şarabın. Şarap dışındaki içki, alkollü içkilerin, şarap dışındaki sarhoş edici içkilerin pis olup olmadığı konusunda da görüş ayrılığı var.
Evet.
İmam-ı Azam onların pis olmadığını, yani şarabın dışındaki pis olmadığını, onun bir tarafa bulaşmasının namaza engel olmadığını söyler. Ama diğer imamların tamamı pisler. Dolayısıyla o cumhurun dediğini tercih etmek lazım. Ama bu nerede? Mesela arpadan yapılmış olan içkide. Pirinçten yapılmış olan içkide. Kolonya demiyorum. Bir de şimdi alkol içeren ya dezenfekte için veya ilaç için kullanılanlar var. Bunlar nedir? Şimdi bu dezenfekte ve temizlik amacıyla kullanılan o kolonyanın namaza mani olmayacağını bugün Diyanet, eğer benim bildiğim görüşü değişmemişse, söylüyor.
Evet. Kolonya ya, namaza mani değildir diyor yani.
Tabii bunu gerekçelendirirken de buna mani değil diyen başka alimler de var tabii. Ama manidir diyenler de var, onu da söyleyeyim. Bu Elmalı Hamdi Efendi'nin tefsirinde ispirto ile ilgili bir şey var. Bölüm, bilgi var.
Evet.
Ki ispirtonun içerisinde de alkol var. Ve o ispirtonun bulaştığı yer pislemeyeceği istikametinde görüşler var. O da, yani bu ispirto ile ilgili Hamdi Efendi'nin görüşü de bu kolonyanın namaza mani olmayacağı şeklindeki görüşü destekliyor.
Evet.
Ama dediğim gibi iş şeyli, tartışmalı, ihtilaflı. İhtilaflı konularda kaçınmak daha evladır.
Eyvallah.
Peki bundan nasıl kaçınacağız? Şimdi hele günümüzde, bu pandemi döneminde dezenfekte ediyoruz elimizi. O dezenfektanlarda ne var, alkol var aynen şeyin evet. içinde, kolonyanın içinde olduğu gibi. Etmeyelim mi? Edeceğiz. Ama ne yaparız? Namaz kılacağımızda ihtiyaten eğer abdestimiz var idiyse ellerimizi yıkarız.
Evet.
Ve böylece problem kalmaz.
Eyvallah. Hocam bir de para peşin mal verisiye satışı ile alakalı bir sorumuz var. Mesela bir kimse işte yılbaşı itibarıyla Ocak ayının başında satıcıyla anlaştı ve fiyatını ödedi. Ama aldığı işte beyaz eşyayı ta Eylül ayında alacak. Bu alışveriş caiz midir hocam?
Şimdi bu güzel bir soru. Normalde biz alışveriş yaparken yaygın olanı nedir? İki türlüdür. Bir, parayı peşin veririz, malı alırız. Hı hı. İki, malı alırız, parayı bir hafta, üç ay sonra veririz.
Evet.
Yani vadeli alırız. Genelde yaygın olan bu değil mi?
Evet.
Bunlarda sakınca yok. Herhangi bir sakınca söz konusu olmuyor. Peki bu sizin dediğiniz mal peşin, normalde
para peşin,
para peşin mal veresiye.
Evet.
Buna bizim fıkıhta selem denir.
Selem.
Selem. Ki bu caizdir. Ama bazı şartları vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aslında bu selem satışı yani para peşin mal veresiyede kişi elinde olmayan bir malı satıyor. Elinde olmayan bir malı. Sadece sen bunu dükkandaki buzdolabı gibi düşünme. Mesela adam ta ileride çıkacak olan tarlasından veya tarlasından olmasa bile buğdayı satıyor.
Ev satıyor. İnşaat halinde olan bir ev
satıyor. Onlar biraz daha farklı gibi ele alınabilir. Veya diyelim ki işte filan tarihte hasat edeceği patates satıyor şimdiden. Veya kendi hasat edeceği olmuyor da falan tarihte sana 10 ton patates de teslim edeceğim diyor. Parayı şimdiden alıyor. İşte 6 ay sonra patatesi teslim ediyor. Ama bunu satarken o patates yok elinde. Buğday yok. Peygamberimiz olmayan bir şeyin satışını yasaklamış. Yani senin elinde olmayan şeyi satma diyor hadiste. Ama bu selam muamelesine özel izin vermiş. Sahabiler bu hadisi naklederken derler ki Resulullah kişinin yanında olmayan şeyi yasakladı, seleme ruhsat verdi. Bu bir. İki, Kur'an-ı Kerim'de müdayene ayeti var. Yani o Bakara suresinin sonlarında bir sayfa tutan bir ayet var. Eğer işte belli bir süreye kadar borçlandıysanız onu aranızda yazın anlamında başlayan bir ayet. Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah seleme izin verdi ve Kur'an'daki en uzun ayeti bu konuda indirdi diyor selem. Yani selem caiz. Bu senin dediğin caiz ama bazı şartlar var. Şimdi İslam fıkhında genel bir kural var. Sonradan nizaya sebep olabilecek olan belirsizlikler o sözleşmeyi akdi ifsad eder. Yani taraflar arasında anlaşmazlığa, nizaya sebep olabilecek olan belirsizlikler, cehaletler o akdi ifsad eder. Şimdi ben 6 ay sonra teslim alacağım malın o gün benim istediğim buydu, bu değildi, şöyleydi, böyleydi gibi bir tartışmaya girmemek için şimdiden ilk o selam akdi yapılırken tedbirler almamız lazım. Nedir onlar? Bir, o satılan, ileride teslim edilecek olan malın cinsi belli olacak. İki, nev'i belli olacak.
Yani?
Yani mesela diyecek ki buğday, bu cins. Nev'i kıraç buğdayı veya sulak buğday. Sonra vasfı belli edilecek. Yani kalitesi, birinci kalite, ikinci kalite. Ki bu buğdaydan örnek veriyoruz. Artı bu ileride satılacak olan şey bizim fıkhımızın misli mal dediği, yani taneleri arasında pek fazla fark olmayan türden olacak. Sonra miktar belli olacak. Ne kadar teslim edecek, kaç kilo, kaç ton, kaç tane. Parası peşin olarak ödenecek. Çünkü burada para peşin mal veresiye diyoruz. Ödenecek. Ne zaman teslim edileceği tarih olarak net bir şekilde belirlenecek. Ayın kaçında, hangi ayın kaçında? Olunca ayın 20'sinde diyecek mesela. Ve bir de İmam-ı Azam'a göre Eğer o satılan mal taşınması, nakliyesi, masraf gerektiriyorsa o malın nerede teslim edileceği de belirlenecek. Şimdi bu şartlara uyulmak kaydıyla bu para peşin mal veresiye satmak caizdir. Yani şimdi problem o buzdolapları meselesi. Orada mesela beyaz eşya. Adam vatandaş gidiyor. Şimdiden parasını yatırıyor şeye, beyaz eşyacıya. Diyor ki işte ben yazın düğünüm var. Temmuz ayında senden bir buzdolabı aldım diyor. Alıyorum. Şimdi bunu biz tabii buzdolapları veya bazı mamuller, sınai mamuller eğer sıfırsa yani ikinci el değilse bunlar misli mal kabul ediliyor zamanımızda. Yani nasıl ölçekle ölçülen veya işte bu biraz fıkıh dersine dönmesin iş. Biraz oraya doğru gidiyor. Öyle yapmayalım da misli kabul ediliyor. Yani bunlar da selam olabilir deniyor. Ancak şu belirlenecek. Tabii hangi marka olacak? O markanın hangi modeli olacak? O modelin ne kadar büyüklüğü olacak? Tek tek bunlar sonradan şöyle miydi, böyle miydi demeye imkan vermeyecek şekilde belirlenecek.
Belirlenecek.
Ve o denildiği tarihte de teslim edilecek. Bu caiz olur.
Peki hocam sorumuzun başında evlerle alakalı yani bir şey söylemiştik.
Şimdi
o farklı
dediniz. Şimdi bu müteahhitlerin yaptığı da aslında biraz farklı gibi. Bizim yine fıkıhta bu selemin hemen peşinde istisna diye bir şey var. İstisna demek yapılmasını istemek demek ve buna örnek olarak şu verilir. Mesela sen gidiyorsun kunduracıya, benim ayağıma göre bir ayakkabı yap diyorsun. Yani ne oluyor burada? Hem malzeme hem işçilik kunduracıdan oluyor. Veya gidiyorsun bir terziye, kumaş da satan bir terziye. Şu kumaştan diyorsun, bana bir elbise dik.
Evet.
Buna istisna deniyor. Ama sen kumaşı götürüp de terziye diktirirsen buna da icare deniyor.
İcare.
Bu istisna caiz oluyor. İhtiyaç ve örfe binaen caiz oluyor. Şimdi genelde şöyle bir eğilim var. Bu müteahhitlerin o daha yapmadan, inşa etmeden sattıkları o daireler istisna kabilinde. Yani sen gidiyorsun ki şeye müteahhide bana şu şu şu özellik zaten o projede gösteriyor sana. Bundan bana bir ev yap teslim et. Şimdi burada arsa müteahhidin veya başkasının mal sahibinin. Malzeme tamamen müteahhidin, işçilik de müteahhidin. Evet. Bu daha çok istisna dediğimiz sisteme giriyor ve buna da caiz deriz.
Eyvallah. Hocam sağlıkla alakalı bir sorumuz var. Lazer epilasyon yaptırmak dinen caiz midir?
Demiş şimdi bazı şeyler var ki kendisi ile uygulama sistemi farklı olabilir. Nedir lazer epilasyon? Benim anladığım kadarıyla vücuttaki kılların
temizlenmesi.
Bir daha da belki kalıcı olarak
evet,
temizlenmesi.
Evet, kalıcı olarak temizlenmesi.
Kalıcı temizlenmesi. Burada hangi kıllar, neredeki kıllar, kim bu işi yapıyor? Buna göre farklı şeyler düşünülebilir. Mesela işte Peygamber Efendimiz işte kaşların alınmasını yasaklamış. O zaman orada uygulanmaması lazım dinen bunu. Ama diyelim ki bir hanımefendinin yüzünde kıl var, onu aldırıyor olabilir. Veya insanın vücudundaki işte koltuk altı vesaire kılları var. Onlar aldırılabilir. Bunda ister bunu jiletle temizle, ister de lazer epilasyonla temizle, o fark etmez. Ama bu işlemi yapan kişi, eğer mahremine girecekse, mahremini görecekse o zaman o caiz olmaz. Yani bir başkası sizde böyle bir uygulamayı yapıyor, lazer epilasyon uygulaması yapıyor. Ve senin vücutunda göremeyeceğin yerleri görüyor. Dokunamayacağı yerlere dokunuyor. O zaman bu haramdır. Yani o fiilin kendisi değil, o fiili uygularken dine aykırı bir yön varsa o zaman yasak olan şey o.
Evet.
Yoksa vücuttaki bazı kıllar temizlenecek. Mesela Peygamberimiz tavsiye yapıyor bunu. Halkul ane diyor. Netful ıp diyor. Yani on şey peygamberlerin sünnetindendir, fıtrattandır. Onlardan sayarken işte koltuk altındaki kılları almak diyor. Ve etek kıllarını temizlemek diyor.
Evet.
Bunlar yapılacak. Ama işte dediğim gibi bunları yaparken uygulaman esnasında dinimizin yasak ettiği sınırlara girmemek lazım.
Evet. Hocam son soru olarak sormuş olalım. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Süt bankasının hükmü nedir hocam?
Şimdi bir çocuk başka bir kadını emebilir.
Süt anne olarak.
Süt anne olarak emebilir. Bunu isterse doğrudan memesinden emer. İsterse memeden alınmış olan ve bir biberona koyulmuş olan suyu emer, sütü emer. Fark etmez. Ve bu öteden beri uygulanmış. Hala da uygulanır. Ama burada emerken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çünkü burada o emen çocukla o emziren kadın arasında bir akrabalık doğuyor. Rada akrabalığı. Yani o emen çocuk emziren kadının doğurduğu çocuk gibi oluyor. Dolayısıyla onun doğurduğu çocuk o kadının hangi akrabalarıyla evlenemiyorsa emen çocuk da o kadının o akrabalarıyla evlenemiyor. Süt anne oluyor, süt baba oluyor, süt kardeş oluyor. Ha, öyle olunca bu emme ve emzirme işlerinin çok iyi tespit edilmesi gerekir. Kayda geçmesi gerekir. Yoksa çok büyük problemlerle karşı karşıya kalınıyor. Mesela biz işin içinden geldik. Çok en çok bizim Diyanet'e gelen sorulardan birisi buydu. Efendim, biz evliyiz. İşte iki tane de çocuğumuz var. 15 sene oldu evleneli. Ama şimdi duyduk ki hanım da ben de aynı kadından emmişiz. Şimdi ne yapacağız? Ondan sonra işin içinden çıkabilirse. Bir sürü problem. Ha şimdi acaba bunu kurtaracak bir içtihat var mı yok mu filan onları araştırıyorsun. Ama bunlar emzirildi kayda geçseydi ve evlenmek istediklerinde yok durun. Siz kardeşsiniz denilebilseydi bu problemler yaşanmayacaktı. Bu Batı ülkelerinde süt bankacılığı yaygınmış. Yani kadınların sütleri alınıyor, bir yerlere konuluyor. Sonra ihtiyacı olan çocuklara o veriliyor. Özellikle bu prematüre bebelerin, yani kuvezde beslenen bebelerin mutlaka anne sütüyle beslenmesi lazımmış. Ve bu doktorların ifadelerine göre, bize Sağlık Bakanlığı yetkililerin ifadesine göre, işte bir çocuk yeni dünyaya gelmiş efendim, kuvezde, hemşireler ellerinde şeylerle, taslarla yeni doğum yapan normal kadınlara dolaşıp süt verebilir misiniz diye süt alıyor onlardan, gelip bu çocuğa içiriyor. Annesinin sütü yoksa. Ki zaten erken doğumlarda anne sütü olmayabiliyormuş. Ha şimdi bu şekilde uygulamalar var. Bunun yerine devlet şöyle bir adım atmak istedi bir zaman. Biz süt bankası oluşturalım. Sütler orada tespit edilsin, toplansın ve ihtiyaç sahiplerine verilsin. Ve bu Diyanet'le de istişare edildi. Ve şöyle tavsiyelerde bulundu Diyanet. Yaparsanız eğer böyle bir şey, bir defa hangi çocuk hangi kadından emmiş? Hı hı. Veya hangi kadının sütü hangi çocuklara verilmiş? Hepsi tespit edilecek ve nüfusa kaydedilecek. Ve çocuk yarın evleneceği zaman nüfusa müracaat ettiğinde karşısına çıkacak. Ha, bu falan kadının süt çocuğuymuş. Filan çocukların süt kardeşiymiş. Bu evleneceği kişiyle aralarında böyle bir şey var mı yok mu? Bu ortaya çıkacak. Bunlar temin edilirse, bunun için gerekli tedbirler alınırsa olabilir denildi. Aynı şeyi burada ben söylüyorum şimdi. Yani eğer yarın öbür gün bunlar arasında oluşacak olan o süt kardeşliğini önleyici, bunların evlenmesini önleyici tedbirler eğer tam manasıyla alınır ise şimdiden, bunun yapılmasında sakınca olmaz. Ve zaten bu şu anda denildiğine göre merdiven altı tabir edilen şekilde bunlar varmış, uygulanıyormuş. Merdiven altı uygulanacağına devletin bu işe el atıp, sınırlarını koyarak, kurallarını koyarak, takip ederek, dikkat ederek bu işi halletmesi daha yerinde olur sanki.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şey Allah değil. Razı olsun. Dinleyicilerimizden gelen bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandırdınız. Bizleri bilgilendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şey Allah değil. Razı olsun.
Amin sizden.
Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo'da ve Erkam TV'de Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim.